Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Merhabalar, Alt Evren Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün favori konseptimle tekrar bir aradayız. Soru cevap yapacağız. Bu sefer daha farklı bir şekilde yaptık. Paralel evren hesabına gönderilen sorularla birlikte daha hızlı ve daha çok soru cevapladığımız bir bölüm olacak. Tabii ki paralel evren deyince bu bölümde Su da bizimle. Hoş geldin tekrar podcast'e.
Hoş bulduk, merhaba.
Hazırsan hemen başlayalım vakit kaybetmeden.
Tamam, hazırım. O zaman ilk sorumu soruyorum. Paralel evrenlerle ilgili çizgi roman önerir misiniz? Rick and Morty hariç demişler.
Güzel, bence ilk söylenecek Black Science. Yani paralel evren demişken tamamen konusu bu olan bir çizgi roman olarak Black Science önerebilirim. Hatta başka hiçbir şeye bakmadan direkt ona bakabilirsiniz. Onun dışında Rick and Morty dendiği için Rick and Morty'ye ilham kaynağı olan bu Council of Ricks falan işte şeylerine bir çıkış noktası olan Jonathan Hickman'ın Fantastic Four yazarlık süreci var. O da güzel olabilir. Biraz da çılgın bir tercih olarak DC Comics'in Multiversity hikayesi var. Grant Morrison'ın yazdığı.
Onu yazmıştım ben de söylemek için.
Benim aklıma bunlar geldi valla.
Ya benim aklıma ilk Patience geldi. Tamamen zaman yolculuğuyla alakalı bir bağımsız eserdi o da. Biraz daha hani bu süper kahraman dışı bir şey ama hani tam böyle Dark izlediğim dönem okumuştum hatta onu da. Hani çok bağlantılı gelmişti o yüzden. Paper Girls var. Daha güncelden gitmemiz gerekirse. Hem eğlenceli hem de mutlaka önerdiğim bir seri Paper Girls benim. Orada zaten bol bol zaman yolculuğu ve paralel evren görüyoruz. Onun dışında bir de güncelden aslında Metal geldi aklıma. Dark Knight Metal. Hani belki paralel evrenler, yeni dünya falan diye. Aslında çok var düşününce de şu an ilk aklıma gelenler bunlar oldu.
Gerçekten çok fazla. Çünkü çizgi roman dünyasının en çok kullanılan, en sık kullanılan konseptlerinden bir tanesi. Ama ben ilk tavsiye olarak, şimdi çok tavsiye verdik ama ben yine de ilk tavsiye olarak Black Science öneririm. Çünkü bütün kurgu onun üzerinden gidiyor. Paralel evrenlerin keşfedilmesiyle başlıyor zaten. O yüzden orada bir bence ideal bir şey olabilir, okuma önerisi olabilir.
O zaman bir sonraki sorumuzda Jonathan Hickman'ın Avengers serisiyle şu anki X-Men arasında bağlantılar var mıdır demişler.
Valla şimdilik yok. Ama ileride olmayacağı anlamına gelir mi bilmiyorum. Yani şu anda Avengers'ta yarattığı o kozmik mitolojiye falan çok bir gönderme yapmadı. Ama ileride olabilir. Çünkü X-Men'de de bayağı bir zaman yolculuğu, paralel evren durumları var. O yüzden daha önceden yarattığı o kurgulara bağlayabilir.
Yani Donny Cates'in Venom serisinde Thor'a gönderme yaptığı gibi aslında sonuçta Hickman da Marvel evrenine çok hakim bir yazar. O yüzden hem kendi serisine bağlayıp hem de yine ayrı bir paralel evrene bağlayacaksa X-Men'i bence güzel bir sonuç elde eder gibi geliyor.
Olabilir, olabilir. Yani şöyle bir şey var aslında, Secret Wars hikayesi nedeniyle o yarattığı kurguyu bir anlamda sonuçlandırmış bir durumda. Hani belki o yüzden çok bir bağlantı olmayabilir. Ama onun dışında bazı unsurlar kullanılabilir diye düşünüyorum.
Peter Thomasin'in Batman and Robin New 52 ve Detective Comics serilerindeki yazarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ne kadar spesifik bir soru.
Evet, Thomas üstünden gitmesi özellikle.
Gerçekten şöyle, Batman and Robin zaten bence konsept olarak harika bir çizgi roman. Biraz daha geriye gidip çıkışından başlayalım. Yani Grant Morrison'ın yarattığı bir seri ve yaratıldığı zaman Dick Grayson'la Damian Wayne'i aslında konu alıyor. Çünkü Batman o sırada ölü. O yüzden işin merkezinde aslında bir garip dinamik var. Daha ciddi ve sert bir Robin'le daha eğlenceli ve rahat bir Batman gibi. Onun dışında Thomasy döneminde de çok iyi ilerleyen bir seri. Hatta Thomasy döneminde New 52 olayı başlıyor. New 52 başlayınca Batman geri geliyor, asıl Batman. Bu sefer de Damian Wayne'in onunla çalışmaya çalışıp aslında Nightwing'i daha çok sevdiğini görmesi, onunla daha iyi anlaştığını görmesi falan gibi komik şeyler var. Şeyi hatırlıyorum Thomasy döneminden. Damian Wayne daha sonra ölüyor bir noktada o seride. Ve muhteşem bir sessiz sayı vardı. Hiç konuşma, diyalog içermeyen. Batman'in acısını böyle hissettiğimiz. O doruk noktası. Yani bu Thomas ve Batman and Robin deyince aklıma ilk o geldi aslında. Detective Comics serisi. Ya o dönem o kadar fazla Batman serisi vardı ki aslında benim için çok aradan sıyrıldı mı emin değilim. Yani ben o dönem tabii Scott Snyder'ın serisi çok daha ön plandaydı. Asıl Batman serisi. O da iyi bir seriydi ama okurken keyif aldığımı hatırlıyorum ama çok özel bir şey yok aslında söyleyeceğim üzerine.
Yani Thomas'ı son dönem Rebirth Superman'in de yazarlığını yapmıştı. Superman'in oğluyla arasındaki o ilişkileri de bence çok başarılı yaptı. Yani çok iyi bir aslında aile yazarı diyebilirim Thomas için. Çok sevdiğim bir yazar benim. Morrison'ın Robin dönemini çok seviyorum. Yani Damian Wayne, işte Batman and Robin dönemini. Ama klasik bir Morrison krizi olduğu için tüm çizgi romanda. Hem yazıları tuhaf, işte anlatmaya çalıştığı şey çok basit olsa bile kulağa çok karmaşık geliyor. Ondan sonra aslında Thomas'ın yazdığı daha böyle yalın, Batman'in hem o sert mizacını hem de aslında çevresindekilerin eğlenceli mizacını çok iyi anlatıyordu. Detective Comics için de son dönemde bu 1000'e giderken 990'dan başlayan bir hikaye yazmıştı Thomas'ı. Yine işte Batman ailesinin ölümüyle bağlantılı farklı ölümler yaşanıyordu. Bu tarz aile ilişkilerini işte baba çocuk işte ya da ne bileyim daha geniş aile konularını çok iyi işliyor. Çok iyi bir yazar. O yüzden keşke tekrar Batman yazsa. Bir sonrakinde bu çizgi roman dünyasına yeni başlayanlar için terimleri, kahraman serilerini ve inceliklerini anlatır mısınız demişler.
Yönlendirme yapacağım. Alt Evren'de hem çizgi roman terimleriyle ilgili bir yazımız var. Tam bunun için yani. Hem şey var, süper kahraman çizgi romanlarına yeni başlayacaksanız, yeni başlamayı düşünüyorsanız ne gibi şeyler bilerek yola çıkmanız gerekiyor? Hani seri isimlerinin nasıl okunması gerektiğinden, hani volume 1, volume 2 ne demektir falan. Onlardan çıkıp işte bir karakterin ölmesi tam olarak ne anlama gelir, ölünce ne olur, nasıl geri gelir, her şeye kadar böyle kapsamlı dosyalar var. Bu soru için siteye yönlendireyim. Hatta eğer senin de böyle ekleyeceğin çok spesifik bir şey varsa ekle ama bu konuyu ayrı bir podcast olarak da yapabiliriz. Ayrı bir bölüm çıkartabiliriz bunda.
Yani bu çok geniş bir konu. Çünkü bunu hem çizgi roman dünyası olarak geçtim. Bunu fasikül, işte hardcover. Yani şu an buna girersek bunu zaten sınıflandırma yapmamız gerekir. İşte ciltler, fasiküller, işte CGC'ler, ratio'lar, exclusive'ler diye. Bu tamamen ayrı bir podcast'in konusu bence. Çok karışık gibi görünüyor olabilir ama o kadar da karışık değil aslında. Hani her şeyin zaten kendi isimleri var. O yüzden sitedeki yazı da zaten bu konu hakkında yeterli detayı içeriyor. Ama sonra bununla ilgili bir podcast'e çekebiliriz bence. Bir sonraki sorumuz. Wonder Woman'ın Ares, Cheetah, Aquaman'in Black Manta ve Ocean Master dışında neden villainları yok?
güzel bir soru. Yani var aslında tabii ki. Ama son dönemlerde bunlar öne çıkıyor ve tekrar tekrar aynı kurgular biraz yapılıyor gerçekten. Wonder Woman'da şöyle bir durum var. Belki de ihtiyaç duymuyor olabilirler böyle özel karakterleri. Çünkü Yunan mitolojisi içinden vesaireden çok fazla karakter çıkarabiliyorlar. Var yine de birkaç tane daha var. Aslında Wonder Woman'ın güncel serisinde falan da şimdi yeni bir kötü karakter, daha doğrusu eski bir karakterin yeniden yorumlanması ve onun etrafında bir enteresan kurgu şekilleniyor. İşte Ares mesela var sayılmayanlar içinde. Kirke var. Giganta var mesela aklıma gelen. Bunlar hani önemli karakterler yine de. Aquaman daha zor. Yani Aquaman'de de birkaç tane yine sayılmayan var. Corum Rat vardı mesela son hikayelerde. İşte taht kavgaları falan özellikle çok oluyor Aquaman'de. Onun dışında Dead ya King
Trenchler,
var.
Trenchler, Fisherman'lar, evet. Cherry Beats falan.
Zor bir karakter bence kötü adam yaratmak için. Çünkü hep denizaltı konseptlerle gittiğiniz zaman yani ya Atlantis'te bir taht mücadelesi yapacaksınız ya da böyle canavarlar yapacaksınız. Genelde onlara gidiyor. O iki saydığı karakter de Black Manta ile Ocean Master mıydı? Ya onlar da işte herhalde Lex Luthor ve Doomsday gibi yani iki tane ana kötü karakteri gibi değerlendiriliyor. O yüzden dönüp dolaşıp onlara geliyor hikayeler.
Yani aslında DC'nin şu anki tembelliğiyle de ilgili bence bazı karakterleri çok geri planda bırakmaya başladı. Özellikle Rebirth'ten sonraki Superman bile çok geride kalmış bir karakter şu güncel dönem için. O yüzden de çok Batman dışında çok yeni bir villain göremiyoruz açıkçası.
Evet, Batman ve Flash'te genelde oluyor asıl kötü karakterler. Yani Justice League'de bile yani şu Snyder'ın dönemi bittikten sonra anlatılan hikayede yani Eradicator'la falan uğraşıyorlar. O yüzden sıkıntılı bir konu. Güçlü ve etkileyici bir kötü adam yaratmak zor bir şey.
Ya Flash'ın kötüleri de genelde kostüm rengi değiştirip karşımıza çıkıyormuş gibi oluyor. Biraz beyaz, sarı, işte mavi. New 52 ve Rebirth'te Martian Manhunter'ın neden yok gibi davranıldı?
Zor bir soru çünkü aslında yok gibi davranılmadı. Sadece farklı bir konumda kullandılar. Yani yok gibi davranıldı demek yanlış olur. Çünkü New 52 dönemini ben hatırlıyorum özellikle başlarını. Martian Manhunter'ın yokluğu evet yok mesela Justice League serisinde yoktu ama yokluğu önemli bir meseleydi. Şimdi New 52 dönemini hatırlayacak olursak ilk başta bir Justice League hikayesi anlattılar. Takımın kuruluşu olarak bize gösterilen. Daha sonra 5 yıl sonra hikayeler okumaya başladık. Yani aradan geçen bir 5 yıl vardı o evrende. Ve Martian Manhunter aslında bize şey diye sunuluyordu. Justice League'in takıma yeni bir eleman almaya çalıştığı fakat bunun faciayla sonuçlandığı bir senaryo olarak bize anlatılıyordu. O da aslında merak uyandıran bir unsurdu. Aynı zamanda hani yine şu anda geriye dönüp bakınca belki o kadar dikkat çekmez veya gerçekten görmezden geliyormuş gibi olabilir. Ama Stormwatch serisi vardı. Orada Martian Manhunter bir rol oynuyordu. Tabii o da biraz DC'nin farklı evrenlerde görmeye alıştığımız karakterleri önemli bir karakter vasıtasıyla, Martian Manhunter vasıtasıyla DC evrenine dahil etme çabasıydı. Çok uzun vadeli olmadı ama yayınlandığı dönemde olumlu eleştiriler alan bir seriydi. Rebirth döneminde de zaten özellikle son hikayeye falan bakarsanız Scott Snyder'ın anlattığı hem Lex Luthor'la ortak bir geçmişlerinin yaratılması olsun hem hikayede genel gidişatta oynadığı önemli rol olsun aslında yavaş yavaş etkili bir şekilde de kullanmaya başladılar. O yüzden bir şey denediler, farklı bir şey denediler. O takımın ana elemanı olarak kullanmamaya karar verdiler. Cyborg onun yerine takımın ana elemanlarından bir tanesi oldu. Ama hep bir yerden ufak da olsa Martian Manhunter hissediliyordu yani. O yüzden farklı açıdan kullanmaya çalıştılar diyelim, yok saymak yerine.
Yani aslında ön planda olan bir karakterdi ama ön planladığını geri plan olarak kullandılar. Yani hep aslında DC evreninde olan bir karakterdi. Hani Adam Strange gibi yıllardır bahsedilmeyen ya da işte yok olmuş biri değildi. Hani son mesela Steve Orlando serisinde de Martian Manhunter'ı daha farklı göstermeye işte başladılar. İşte aile hayatını biraz aslında Vision tarzı yaptılar. Keşke onu da Tom King yazsaydı. Belki tekrardan evrene dönmesi için iyi bir sinyal olabilirdi. Ben tüm Martian Manhunter sevdiğim bir karakter. Kullanılmasını da seviyorum. Ama şu an güncel DC evreni açısından da aslında o kadar lazım değilmiş gibi geliyor. Çünkü çok büyük bir event ya da bir olay daha görmedik. 52 tarzı bir ciddiyette de ilerlemiyor şu an DC zaten. O yüzden yeni bir reboot atılırsa eğer belki tekrardan hani daha önemli bir role girebilir diye düşünüyorum.
Ya burada bu soruda ya sorunun sorulmasını da anlayabiliyorum. Çünkü New 52 öncesi döneme baktığınız zaman Martian Manhunter'ın hep Justice League içinde çok önemli bir karakter olarak konumlandırılması var. Yani belki Superman, Batman gibi önemliydi ama işte takımın kalbi, takımın ruhu gibi bir prestiji var. O yüzden neden bu şekilde sorulduğunu anlayabiliyorum ama yani şey önemli. Farklı şekillerde kullanmaya çalıştılar. Ne kadar başarılı oldukları tartışılır. Orası ayrı konu ama özellikle New 52 böyle biraz nostalji yapayım falan diye düşünenler için Stormwatch serisini bu arada tavsiye ederim gerçekten.
Çizgi roman okumaya başladığınız sene ve hangi çizgi roman ile başladınız?
Ya, imkansız cevap vermem. Sen cevap ver istersen.
Yani şimdi benim tabii ki biraz daha yakın tarih oluyor. Ben 2010 yılında yani 10-12 yaşında başladım. Ama manga olarak başladım. Mangadan sonra yavaş yavaş çizgi romana yöneldim. İlk hani küçük günden beri tabii ki Batman, Superman, Spiderman bunları duyuyordum, izliyordum ya da işte animasyonlarını takip ediyordum ama hani bir çizgi romanlığına girdiğim yoktu. İlk Batman Year One'la başladım diye hatırlıyorum. Yıllar önce İngilizcesini hatta ilk bulup almıştım bir yerden hatırlamıyorum. Sonra işte gittikçe evrenleri araştırmaya başlayıp işte karakterler şudur budur derken de kendimi şu an burada buldum.
Ya benim bana bu çok sorulan bir soru. Hem alt evren üzerinden hem böyle gittiğimiz yerler falan. Hakikaten böyle cevap vermemek için yapmıyorum. Hatırlamıyorum. Yani çizgi roman okumadığım bir zaman hatırlamıyorum. Ya ben okumayı genel olarak çok seven bir insanım. Okumayı bildiğim günden beri de çizgi roman okuyorum. Ya o yüzden ilk ne okuduğuna vereceğim cevap da yalan olur. Mutlaka hatırlamadığım bir şey vardır. Ama böyle seri olarak hani ben bunu okuyorum spesifik olarak diye hatırladığım ilk şey Asterix. Ki bugün hala da en sevdiğim çizgi romandır zaten. Onun dışında ama hakikaten tam yıl ve şey bilmiyorum. Herhalde 1997 ve bir tane çizgi roman.
Marvel ve DC'nin son zamanlardaki hamleleri nasıl? Marvel kısa süre çok reboot attı.
Ben Marvel'ı anlatayım, sen DC'yi anlat. Ne dersin, ya da tam
Olur.
tersini mi yapalım? Ya
Olur.
Marvel'da bence şu anda olumlu yönde bir gidişat var. Çünkü DC'nin Rebirth'ü yaptığı ve Rebirth'ün heyecan verici ve yeni bir şey olduğu dönemden itibaren Marvel'da bir takım sıkıntılar vardı. Yani böyle yazar olarak baktığınızda çok süperstar, iyi, heyecan uyandıran bir yazar yoktu. İşte Matt Fraction, Ed Brubaker, Jonathan Hickman gibi yazarlar ayrılmıştı. Daha sonra Brian Michael Bendis ayrıldı falan. Hani Thor yazan Jason Aaron dışında çok böyle ismiyle dikkat çeken birisi kalmamıştı. Ama aradan geçen yıllarda bu tabii biraz şeye imkan verdi. Zaten orada olup biraz da arka planda kalmış yazarlar dikkat çekmeye başladı. Al Ewing mesela bunun bir örneği, Immortal Hulk. Donny Cates diye bir adam çıktı ve şu anda çizgi roman dünyasının en önemli yazarlarından bir tanesi. Ve ondan sonra da şu ana baktığımızda yavaş yavaş hani Avengers serisini Jason Aaron'a verdiler. Orada heyecan verici, yine büyük çaplı bir hikaye anlatılıyor. Hickman döndü ve X-Men'de bence yıllardır çizgi roman dünyasında yaşanmamış bir merak uyandırdı bu konsepte. O yüzden Marvel fena gitmiyor. Tabii bütün bu söylediklerim bu virüs salgını öncesi için konuşuyorum. Onun dışında bir atılımdan veya şeyden bahsetmek çok mümkün değil şu anda. Ama Marvel'ı iyi görüyorum, yani olumlu bir gidişat. En azından 3-4 yıl öncesine göre bir toparlanma görüyorum.
DC için ben çok olumlu konuşamayacağım. 2016'da bir Rebirth olayına girildi. Bu Nefi Bütü'nün aslında bitmesiyle zaten yeni bir reboot atılmıştı. O dönemlerde zaten 2010 sonrası Marvel kötü dönemlerdeydi. İşte All New All Different dönemleriydi. Yeni karakterler getirip işte onları işte cinsiyet değiştirip bir şekilde hayatımıza sokmaya çalıştılar. Çok iyi bir dönem değildi. Çok başarılı yazarları da yoktu o dönemler. Ama DC'de işler öyle değildi. İşte Snyder Batman'i çok iyi yönetti. İşte bir sürü işte iyi işte Adam Kubertler, Jim Lee'ler bir sürü iyi çizerlerle çalıştılar. Rebirth çok güzel başladı. İşte Batman olsun, Flash hikayeleri, Batman hikayeleri olsun güzel devam edildi. Ama sonra özellikle Fresh Start sonrasında Marvel DC'nin hem yazar hem çizer kadrosuyla hem de hikayeleriyle çok büyük önüne geçmiş oldu. DC bence hep solo hikayeleriyle daha ön planda olmuş ve aslında karakter bazında ilerlediğinde çok daha iyi işler çıkartabilen bir yayın evi. Ama son yıllarda DC'nin gidişatı özellikle bu 5G muhabbetinden sonra hem elindeki iyi yazar çizerleri değerlendiremedi hem serileri değerlendiremediğini düşünüyorum. Yani şu an yapmak istediği şey de aslında biraz geriye gitmek oluyor. Yani Marvel bir şekilde bu kadar reboot'a rağmen kendini fresh start'ta düzeltmesine rağmen DC biraz daha Marvel'ın All New All Different dönemine şu an kayıyormuş gibi geliyor. Bütün yazarlık yükü işte Snyder'da, Tom King'de ya da işte Tynion'da. Bendis'in gelmesi bile aslında DC açısından hiç iyi bir şekilde bence sonuçlanmadı o kadar da. Çünkü zaten o Superstar dönemini kaybetmiş bir yazardı Bendis özellikle Civil War 2 sonrasında. Şu anda evren hakkında çok karışık şeyler var. Hepsini birleştirebilecekler mi? Bunları yani Doomsday Clock'tan örnek verebilirsek bunu bir şekilde bağlayamadılar. Metal şu an yeni seriyle bir sonuca ulaşılması bekleniyor. Batman hikayeleri yarım kaldı. Thomas Wayne'in dönüşüyle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Yani çok güzel hikayeleri iyi bir şekilde değerlendiremediler. Şu an yaptıkları politikayı da çok beğenmiyorum açıkçası. Hani okuyucuları tatmin etmediklerini düşünüyorum. Çok iyi bir yazar kadrosuna ihtiyaçları var. Sağlam hikayeler yazılması gerekiyor. O yüzden umarım bu 5G muhabbeti de uzatılmadan son bulur ve DC tekrar eski Önder Fütüçü günlerine geri döner.
Burada DC'de şu ayrımı da bence yapmakta fayda var. Bir kere evren içinde bir takım sıkıntılar yaşadıkları ortada. Ama bir taraftan da böyle mini serilerle işte Mr. Miracle olsun, Strange Adventures olsun, Black Label etiketi olsun, o taraftan biraz işi kurtarır gibiler. O da bir atılım olarak bence değerlendirilebilir. Bilmiyorum, ne düşünürsün?
Yani Black Label şu dönemlerde verdikleri en doğru kararlardan biri ki zaten o da hani Vertigo ile ilgili bir karardı. dediğim gibi solo hikayelerini çok çok daha beğeniyorum. Yazarlara daha zaten bir özgürlük veriliyor ama birçok karakteri geri planda bırakmışken işte özellikle Superman olsun, işte Wonder Woman, Aquaman gibi karakterler geri plandayken sadece Batman üzerinden bir evren yaratmaya çalışmaları ve bunu yarım yamalak tamamlamadan farklı serilere bölüştürmeleri. Yani Metal sonrası Justice League kuruluyor, Justice League ayrı takımlara bölünüyor. Bunlardan hatta bir sürü New Ages'e işte karakterler çıkmıştı. Farklı farklı. Immortal Man'ler falan. Yani bunların bir sonu gelmedi. Marvel'ın yaptığı gibi yeni karakterler çıkartmaya çalıştılar. Onlar da başarılı olamadılar. Evren hakkında şu an çok soru var. Yani Rebirth hani boşuna mı yapıldı? Bir sürü batınlar oldu. Doomsday Clock çıkarttınız. Ama daha aslında en süperstar karakteriniz Batman hakkındaki açıklanamayan şeyleri bile bize sunmadılar.
Bence şu anda DC'nin önündeki en büyük olay, en merak uyandırıcı olay bu Death Metal hikayesi. Çünkü bir sürü şey aslında Death Metal'e bağlanacak gibi gözüküyor. Yani Justice League'de bir sayıda bundan sonraki hikaye Death Metal'de göreceksiniz deyip bir sonraki sayıda başka bir şey anlatmaya başladılar. Farklı bir zamanda geçtiğini varsayabildiğimiz herhalde başka bir açıklama olmadığına göre. Yani çünkü en son varlıktan silinmişti Justice League ve daha sonra bir sonraki sayıda bir macera yaşıyorlardı. Devamı Death Metal'de olacak dendi. Onun dışında Heroes in Crisis hikayesinden sonra Wally West bir şekilde ortadan kaldırıldı. Flash Forward serisini yaptılar onunla ilgili ve onu işte Metro'nun Mobius Chair sandalyesine oturtup orada Dr. Manhattan'ın bazı özelliklerini Wally West'e verdiler. Şimdi orada da bir Death Metal'e bir beklenti var. Bunun teaserları falan yayınlandı. Yani Doomsday Clock, Heroes in Crisis, Justice League'deki o büyük hikaye hepsi şu anda bizi Death Metal'e işaret ediyor. Death Metal'i gösteriyor. Eğer o hikayeyi düzgün bir şekilde yapıp daha sonra evreni de mantıklı bir şekilde arkasından kurgulayabilirlerse kurtarabilirler. Ama Death Metal de bir hayal kırıklığı olursa o zaman ne olacak? O ayrı bir konu.
Yani bu şöyle, metal iyi bir seriydi ki yani günümüz çizgi roman dünyasına baktığımız zaman metal ileriki yıllar içinde çok önemli bir yere sahip olacağına eminim. Beğenmeyen var, beğenen var. Evet, yarım kalmış bir hikayedi ki Snyder'ın kendisi de böyle söylüyor. Her şeyi aslında Death Metal'de açıklayacağını da söyledi çoğu kez. Ama bu Year of the Villain eventi başladığından beri, yanılmıyorsam 2018 yazı olması lazım, bütün seriler bunlara bağlandı. İşte Hell Horizon'lar çıktı, yeni First Appearance'lar çıktı. Bunları bir çözüme ulaştırmadan Flash'ta ayrı olay yaptılar, Batman'da ayrı olay yaptılar. Yani bunların hepsinin bir şekilde çoktan bence birleştirilmesi gerekiyordu. O yüzden belki şu an bu kadar karışık geliyor. Aslında güzel hikayeler okuduk ama bunu en sonunda fark edip DC 2 yıldır ne kadar güzel şey yapmış diyecek miyiz korkusu var bence. Yani bunu bence şu an Doomsday Clock bittikten sonra özellikle söylememiz gerekiyordu.
Bence de ona katılıyorum. Yani Doomsday Clock bu kadar uzun süre beklendikten ve ipuçları verildikten sonra mutlaka daha büyük bir cevap vermeliydi bize. Ama tabii orada da Geoff Johns'un şirketle yaşadığı sıkıntılar oldu. Yayın planı çok gecikti. Yani Doomsday Clock epey bir ertelemeyle çıktı. O yüzden şimdi iş Death Metal'e kalmış gibi gözüküyor. Umarım orada bir sonuca ulaştırabilirler bizi.
Yani DC'nin kendini toparlaması için en iyi seçenek şu an o bence de.
Şimdi 25 dakikaya geldik. Hı-hı. Bence yeteri kadar soru cevapladık. Daha sorumuz var. İstersen bir sonraki bölüme bırakalım onları da.
Tamam, çok olur. Burada bitirelim.
Dinleyicilerimizi de yormayalım. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz sorular için bu arada herkese. Sık sık bize soru gönderebilirsiniz. Soru cevap konsepti keyifli bir konsept bence. Eğer sen de keyif aldıysan.
Tabii çok güzel ve böyle merak edilen soruları cevaplamak hani benim için de iyi oluyor konuşmak. O yüzden böyle merak ettiğiniz şeyler olursa mutlaka bize sorun.
O zaman bu bölümü burada kapatıyoruz. Çok teşekkürler tekrar sorular için. Su, sana da teşekkürler katıldığın için.
Rica ederim.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod.